Ayrım 2.
Ne olursa olsun Molini'ye bildirmeden hiçbir şey yapmayacağını söz veriyordu. Sessiz denetimini sürdürmekle yetinecekti. Kötülük 3 aydır sürdüğüne göre birkaç gün ya da birkaç hafta daha uzayabilirdi pekala. Ayrıca tatilde suçluları kendiliğinden dağıtacaktı. Hadi Allah'a ısmarladık. Profitandio en sonunda adımlarını sıklaştırabildi. Eve gelir gelmez tuvalete koştu. Banyonun musluklarını açtı. Antoine efendisinin dönüşünü gözlüyordu. Onunla koridorda karşılaşmanın yolunu buldu. Bu sadık uşak 15 yıldır evdeydi. Çocuklar elinde büyümüş sayılırdı. Çok şeyler görmüştü. Başka birçok şeylerden de kuşkulanıyordu ya, kendisinden gizlediklerini sandığı şeylerin hiçbirini fark etmiyormuş gibi davranıyordu. Bernard Antoine'ı hala seviyordu. Ona Allah'a ısmarladık demeden gitmek istememişti. Belki de ailesine kızgın olduğu için yakınlarının bilmeyeceği bu gidişi basit bir uşağa açmak hoşuna gidiyordu. Ama yakınlarından hiçbirinin evde bulunmadığını da Bernard'dan yana bir nokta olarak belirtmek gerek. Üstelik Bernard onlara Allah'a ısmarladık demeye kalkacak olsa alıkoymaya çalışırlardı. Açıklamalardan sıkınıyordu. Antoine'a da yalnızca gidiyorum diyebildi. Ama bunu söylerken elini öyle törensi bir biçimde uzattı ki yaşlı uşak şaşırdı. Akşam yemeğine dönmeyecek misiniz Monsieur Bernard? Yatmaya da Antoine. Öteki ne anlaması gerektiğini bilemeden duraklarken Bernard daha anlamlı bir sesle gidiyorum diye yineledi. Sonra da ekledi. Bir mektup bıraktım şeyin masasının üstünde. Babamın demeye karar veremedi. Gene konuştu. Çalışma odasının masasının üstüne. Allah'a ısmarladık. Antoine'ın elini sıkarken sanki geçmişle de vedalaşıyormuş gibi heyecanlıydı. Çabucak Allah'a ısmarladık diye yineledi. Sonra gırtlağına yükselen kocaman hıçkırığın kopu vermesine zaman kalmadan yürüdü. Antoine onun böyle gitmesine ses çıkarmamanın ağır bir sorumluluk olup olmadığından kuşku duyuyordu. Ama nasıl tutabilirdi ki? Bernard'ın bu gidişi aile için beklenmedik, tüyler ürpertici bir olaydı. Antoine fazlasıyla sezinliyordu bunu ama onun kusursuz uşak rolü şaşmış görünmemekti. Monsieur Profitandio'nun bilmediklerini bilmek ona düşmezdi. Monsieur Bernard'ın gittiğini biliyor musunuz efendim demekle yetinebilirdi kuşkusuz. Ama böylelikle her türlü üstünlüğü yitirmiş olurdu. Bu da hiç hoş değildi. Efendisini bu kadar sabırsızlıkla beklemesi ona dümdüz, saygılı bir sesle Bernard'ın bildirilmesi için kendisini görevlendirdiği basit bir haberi verir gibi uzun uzun hazırladığı şu tümceyi söylemek içindi. Monsieur Bernard gitmeden önce çalışma odasında size bir mektup bıraktı. O kadar basit bir tümceydi ki hiç fark edilmemek tehlikesi vardı. Boşu boşuna daha oturaklı bir şey aramış ama aynı zamanda hem oturaklı hem doğal olabilecek bir şey bulamamıştı. Ama Bernard'ın evden hiç uzaklaştığı olmadığı için göz ucuyla incelemekte olduğu Monsieur Profitandio irkilmekten kendini alamadı. Nasıl gitmeden? Hemen topladı kendini. Emrindeki bir insan karşısında şaşkınlığını göstermemeliydi. Üstünlük duygusu hiç çıkmazdı içinden. Gerçek başkanlara yaraşır, sakin misakin bir sesle tamamladı sözünü. Pekala. Odasına giderken de ne diyordun, neredeymiş o mektup diye sordu. Yazı masanızın üstünde. Gerçekten de Profitandio odaya girer girmez yazı yazmak için oturma alışkanlığında olduğu koltuğun karşısına kolayca görülebilecek bir yere konulmuş bir zarf gördü. Ama Antoine o kadar çabuk bırakmazdı adamın yakasını. Monsieur Profitandio daha mektuptan iki satır okumamıştı ki kapının vurulduğunu işitti. Efendim, küçük bir salonda iki kişinin sizi beklediğini söylemeyi unutmuşum. Kimmiş bunlar? Bilmiyorum. Birlikte mi gelmişler? Öyle görünmüyor. Ne istiyorlarmış? Bilmiyorum, sizi görmek istiyorlar. Profitandio sabrının tükenmekte olduğunu sezdi. Daha önce de söyledim, kaç kez yineledim, gelip beni burada rahatsız etmesinler diye. Hele bu saatte. Adliyede görüşme günlerim, görüşme saatlerim var. Niçin aldın onları içeriye? Her ikisi de size acele bir diyecekleri olduğunu söylediler. Çoktandır bekliyorlar mı? Neredeyse bir saat olacak. Profitandio odada birkaç adım yürüdü. Bir elini alnına götürdü. Öbür eliyle Bernard'ın mektubunu tutuyordu. Antoine kapının önünde duruyordu hep. Ağırbaşlı, duygusuz. En sonunda yargıcın sakinliğini yitirdiğini görmenin, yaşamında ilk kez ayaklarını yere vurarak homurdandığını işitmenin sevincini de tattı. Rahat bıraksınlar beni, rahat bıraksınlar. İşim olduğunu söyle, başka gün gelsinler. Antoine daha çıkmış çıkmamıştı ki Profitandio kapıya koştu. Antoine, Antoine, sonra da banyoya git, muslukları kapat. Banyonun tam sırasıydı hani. Pencereye yaklaştı, okudu. Monsieur, bugün öğleden sonra rastlantıyla yaptığım bir buluş sonunda sizi babam olarak görmeye son vermem gerektiğini anladım. Böylece sonsuz bir rahatlıkla doldu içim. Sizi pek sevmediğim için uzun zaman doğal duygulardan yoksun bir oğul sanmıştım kendimi. Bu durumda sizin oğlunuz olmadığımı bilmem çok daha iyi. Belki de bana öteki çocuklarınıza davrandığınız gibi davrandığınızı, dolayısıyla size minnet borçlu olduğumu düşünüyorsunuzdur. Ama bir kez onlarla kendi aramda bir ilgi farkı bulunduğunu her zaman sezinlemişimdir. Sonra sizi iyi tanırım. Bütün bunları rezalet korkusuyla, hiç de koltuklarınızı kabartmayacak bir durumu gizlemek için, başka türlüsünü yapamayacağınız için yaptığınızı bilmez değilim. Annemi bir daha görmeden gitmeyi niye tutuyorum. Çünkü kendisinden kesinlikle ayrılırken yumuşamaktan korkuyorum. Sonra karşımda zor bir duruma düşmesi de benim için tatsız bir şey olur. Bana büyük bir sevgi beslediğini sanmam. Çoğunlukla pansiyonda kaldığım için beni tanımaya pek zamanı olmadı. Benim yüzüm sürekli olarak yaşamından silmek istediği bir şeyi anımsattığı için de gitmemi rahatlayışla zevkle karşılayacağını sanırım. Yüzünüz keserse beni bir piç olarak doğurdu diye kendisine kızmadığımı, tam tersine bunu sizin oğlunuz olarak doğduğumu bilmeye iyi tuttuğumu söyleyin. Böyle konuşmamı bağışlayın, size hakaret yağdırmak değil niyetim. Ama bunlar beni küçümsemenizi sağlayacak, biraz ferahlayacaksınız. Yuvanızı bırakmama yol açan gizli nedenleri kimselere açmamamı istiyorsanız, rica ederim beni bu eve geri getirtmeye kalkmayın. Kararım kesin. Bugüne kadar bana bakmak size kaça patladı bilmem. Bilmediğim sürece sırtınızdan geçinmeyi kabul edebilirdim. Ama gelecekte sizden hiçbir şey almamayı yeğe gördüğümü söylemek bile fazla. Ne olursa olsun size bir şey borçlu olmak benim için katlanılır gibi değil. Öyle sanıyorum ki yeniden başlanacak olsaydı, soframıza oturmaktansa açlıktan ölmeyi iyi tutardım. Bereket versin, evlendiğiniz sırada annemin sizden daha zengin olduğunu işittiğimi anımsar gibiyim. Öyleyse yalnız onun sırtından geçindiğimi düşünebilirim. Sağ olsun, gerisini de ödediğini kabul etsin ve beni unutsun. Evden ayrılmama şaşanlara söylenecek sözleri siz kendiniz bulursunuz artık. Canınızın istediği kadar atıp tutabilirsiniz arkamdan. Ama bunu yapmak için benden izin beklemeyeceğinizi iyi biliyorum. Sizden olan, size geri verebilmek istediğim ve lekelemeye can attığım gülünç adla imzalıyorum mektubumu. Benler Profitan diyor. Not. Bütün öteverilerimi evinizde bırakıyorum. Kalıbın işine yarar belki. Bu da sizin adınıza umarım ki daha yasal bir şey olur. Monsieur Profitan diyor sendeleyerek bir koltuğa oturdu. Düşünmek isterdi ama düşünceler karmakarışık bir biçimde dönüyordu kafasında. Üstelik de sağ yanında kaburgalarının altında bir hafif sızı duyuyordu. Şakası yoktu, karaciğer sancısıydı bu. Bari vişi suyu var mıydı evde, hiç değilse karısı dönmüş olsaydı. Bernard'ın kaçtığını nasıl bildirecekti ona? Mektubu göstermeli miydi? Bu mektup haksız, iğrençcesine haksız. Buna kızmalıydı her şeyden önce. Kederini kızgınlık gibi görmek isterdi. Sert sert soluk alıyor, her soluk verişte de bir ah tanrım çıkarıyor, bir iç çekiş gibi çabuk ve zayıf. Böğründeki sızı kederiyle karışıyor, kanıtlıyor onu, yerini belli ediyor. Keder karaciğerindeymiş gibi bir duygu var içinde. Bir koltuğa atıyor kendine, Bernard'ın mektubunu bir daha okuyor. Dertli dertli onu silkiyor. Elbette kendisine karşı çok acımasız bir mektup. Ama bunda kızgınlık, meydan okuma, övünme seziyor. Ötekiler, yani gerçek çocukları hiçbir zaman böyle bir şey yazamazlardı. Kendisi de yazamazdı. İyi biliyor bunu. Çünkü kendisinde fazlasıyla bulunmayan hiçbir şey görmüyor onlarda. Elbette Bernard'a sezdiği yeni, katı, dizginlenmemiş yanları ayıplamak gerektiğine her zaman inanmıştı. Ama şimdi de istediği kadar inansın varsın, onu ötekilerin hiçbir zaman uyandıramadıkları bir sevgiyle sevmesinin nedeninin de bundan başka bir şey olmadığını iyice anlıyor. Birkaç dakikadır yandaki odada Cecil'in gürültüsü işitiliyordu. Konserden dönmüş, piyanonun başına oturmuştu. Bir bar korulun aynı tümcesini inatla yineliyordu. En sonunda Alberic Profitan diyor dayanamadı. Salonun kapısını araladı. Karnındaki sancı amansızca acı vermeye başladığından, bir de ona her zaman oldukça çekingen davranmış olduğundan, sızlanmalı, neredeyse yalvaran bir sesle, ''Cecil'ciğim, evde vişi suyu var mı, bir bakar mısın?'' dedi. ''Yoksa adam yollayıp aldırtır mısın? Piyanona da biraz ara versen iyi olur.'' Rahatsız mısın? Hayır, hayır. Yalnız akşam yemeğine kadar biraz düşünmek istiyorum. Müzik rahatımı kaçırıyor. Sonra nezaket gereği, çünkü acı yumuşatır onu, ekliyor. Çok güzeldi çaldığın şey. Nedir o? Ama sorusunun yanıtını almadan çıkıyor. Nasıl olsa kızı onun müzikten hiçbir şey anlamadığını, gel popolu Tannhäuser marşıyla karıştırdığını bilir. Hiç değilse kızı böyle söyler. Kendisine yanıt vermek niyetinde değil. Ama işte profitan diyor, gene açıyor kapıyı. Annen dönmedi mi? Hayır, dönmedi daha. Çok saçma. Öylesine geç dönecekti ki onunla yemekten önce konuşmasına zaman olmayacaktı. Şimdilik Bernard'ın yokluğunu açıklamak için ne uydurabilirdi? Ne de olsa gerçeği anlatamaz. Çocuklara annelerinin bir ara yoldan saptığını açamazdı. Her şey öyle güzel bağışlanmış, unutulmuş, düzeltilmişti ki. Sonuncu oğlunun doğumu uzlaşmalarını perçinlemişti. Derken birdenbire geçmişin içinden fırlayıveren bu öcalıcı hortlak, dalgaların getirdiği bu ceset. Hoppala, bu da nesi? Çalışma odasının kapısı gürültüsüzce açıldı. Çabucak mektubu ceketinin iç cebine sokuşturuyor. Kapı perdesi usulca kalkıyor. Kalıpmış. Şuna bir baksana baba, ne demek istiyor şu Latince tümce, hiçbir şey anlayamadım. Kapıyı vurmadan girmemeni daha önce de söylemiştim sana. Hem sonra böyle yerli yersiz gelip beni rahatsız etmeni de istemiyorum. Kendin çaba harcayacak yerde yardıma, sırtını başkalarına dayamaya alışıyorsun. Dün geometri problemiydi, bugün de bir... Kiminmiş o Latince tümce? Kalıp defterini uzatıyor. Söylemedi ama al bak, sen anlarsın. Söyleyip yazdırdı ama belki de yanlış yazmışımdır. Doğru mu değil mi onu öğreneyim bari. Monsieur Profitan diyor, defteri alıyor ama fazla rahatsız. Usulca itiyor çocuğu. Daha sonra, şimdi yemek yiyeceğiz. Charles döndü mü? Odasına indi gene. Avukat müşterilerini alt katta kabul ediyor. Git söyle, gelip beni görsün, çabuk ol. Mirzin sesi. Madame Profitan diyor, en sonunda dönüyor. Geç kaldığı için özür diliyor, birçok ahbaba uğramak zorunda kalmış. Kocasını rahatsız bulduğuna üzülüyor, bir isteği var mı acaba? Hiç de iyi görünmüyor, doğru. Yemek yiyemeyecek. Onsuz oturulsun sofraya. Ama yemekten sonra çocukları da alıp yanına gelsin. Bernard, ha evet, dostu. Bilirsin canım, birlikte matematik dersleri aldığı arkadaşı geldi, yemeğe götürdü onu. Profitan diyor, daha iyi buluyordu kendini. İlkin konuşamayacak kadar rahatsız olmaktan korkmuştu. Gene de Bernard'ın yokluğuna bir açıklama bulmak gerekiyordu. Şimdi ne kadar acılı olursa olsun ne demesi gerektiğini biliyordu. Sağlam, kararlı buluyordu kendini. Biricik korkusu karısının ağıtlarla, bir çığlıkla sözünü kesmesiydi, fenalık geçirmesiydi. Bir saat sonra üç çocukla içeri giriyor, yaklaşıyor. Onu yanına, koltuğunun dibine oturtuyor. Alçak sesle ama buyururcasına, kendini tutmaya çalış, diyor. Bir sözcük bile söyleme, anlıyor musun? Sonra ikimiz baş başa konuşuruz. Konuşurken karısının elini avuçlarını alıp öylece tutuyor. Hadi oturun çocuklar. Sizi böyle sınava çekilecekmiş gibi önümde ayakta görmek beni rahatsız ediyor. Çok acı bir şey söyleyeceğim size. Bernard bizi bıraktı. Onu bir daha görmeyeceğiz artık. Epey bir zaman sizlerden sakladığım bir şey vardı. Şimdi artık söylemek zorundayım. Daha önce söylemedim çünkü Bernard'ı bir kardeş gibi sevmenizi istiyordum. Çünkü anneniz de ben de kendi oğlumuz gibi seviyorduk onu. Ama bizim çocuğumuz değildi. Bir dayısı, Bernard'ı ölüm döşeğinde bize bırakan gerçek annesinin bir kardeşi bu akşam gelip onu geri aldı. Zor bir sessizlik başlıyor bu sözlerin ardından. Kalıbın soluduğu duyuluyor. Daha fazla konuşacak diye herkes bekliyor ama eliyle bir hareket yapıyor. Gidin şimdi çocuklarım, annenizle konuşmam gerek. Çocuklar gittikten sonra Monsieur Profitan diyor uzun zaman hiçbir şey söylemeden duruyor. Madame Profitan diyor'un kendi ellerinde bıraktığı el ölü gibi. Öbür eliyle mendilini gözlerine götürdü. Büyük masaya dirseğini dayıyor. Ağlamak için başını çeviriyor. Profitan diyor bedenini sarsan hıçkırıklar arasında mırıldandığını işitiyor. Çok acımasızsınız. Onu kovdunuz. Ona Bernard'ın mektubunu göstermemeye karar vermişti az önce. Ama bu çok haksız suçlama karşısında mektubu uzatıyor. Al oku. Okuyamam. Okuman gerek. Hastalığını düşünmüyor artık. Bütün mektup boyunca satırı satırına gözleriyle izliyor onu. Az önce konuşurken gözyaşlarını tutmakta güçlük çekiyordu. Şimdi heyecan bile bırakıyor yakasını. Karısına bakıyor. Ne düşünüyor karısı? Aynı hıçkırıklar arasından aynı iniltili sesle mırıldanıyor gene. Ne diye söyledin ama? Söylememeliydin. Görüyorsun ki ben hiçbir şey söylemiş değilim. İyi oku mektubunu. İyice okudum. Nasıl anladı öyleyse? Kim söyledi? Daha neler? Düşüne düşüne bunu düşünüyor demek. Acısının belirtisi bu işte. Bu acının kendilerini birleştirmesi gerekirdi. Profitan diyor kendi düşüncesiyle karısının düşüncesinin ayrı yönlere sapıp birbirinden uzaklaştığını sezinler gibi. Karısı dert yanarken, suçlarken, hak isterken o bu dikleşen kafayı daha dinsel düşüncelere yöneltmeye çalışıyor. Günahlarının cezası işte, diyor. İçgüdüsel bir hükmetme gereksinimiyle ayağa kalktı. Dimdik duruyor şimdi. Bedenindeki sızıyı unutmuş, umursamıyor. Ağır başlılıkla, sevecenlikle, yetkiyle elini Margaret'in omzuna koyuyor. Kendisinin hep geçici bir zayıflık saymak istediği şeyin karısında yarım yamalak bir pişmanlık uyandırmaktan öteye gitmediğini iyi biliyor. Şimdi ona bu kederin, bu acı deneyin günahını ödemesine yardım edebileceğini söylemek isterdi. Ama hem kendi hoşuna gidecek hem de karısınca anlaşılacak oturaklı bir söz arıyor, bulamıyor. Margaret'in omzu elinin yumuşak basıncına karşı koyuyor. Çok çok iyi biliyor Margaret. Çekilmez bir yanı vardır kocasının. Yaşının en ufak olaylarından bile bir ahlak dersi çıkarıp yumurtlayıverir hep. Her şeyi kendi inancına göre yorumlar. Kendi diline çevirir. Karısına doğru eğiliyor. Şunları söylemek isterdi ona. İşte görüyorsun zavallı dostum. Günahtan iyi bir şey doğmaz. Kusurunu örtbas etmeye çalıştın ama hiçbir şey değişmedi. Ne yazık. Neler neler yapmıştım bu çocuk için. Ona öz çocuğum gibi davranmıştım. Şimdi Tanrı bize bunun bir hata olduğunu gösteriyor. Böyle bir ama ilk tümcede duruyor. Bu anlam yüklü sözleri karısı da anlıyor kuşkusuz. Yüreğini işledi sözleri. Öyle ya gene başladı hıçkırmaya. Eskisinden de zorlu hıçkırıyor. Oysa bir zamandır kesmişti ağdı. Sonra önünde diz çökecekmiş gibi bükülüyor. O da karısına doğru eğiliyor, tutuyor onu. Gözyaşlarının arasında ne söylüyor? Dudaklarına kadar eğiliyor profitan diyor, işitiyor. Görüyorsun, görüyorsun işte. Ne diye bağışladın beni? Geri dönmemeliydim. Neredeyse sezinlemek zorunda karısının sözlerini. O da daha fazla anlatamıyor içindekini. Kocasının istediği bu erdem içinde kendini bir tutsak gibi gördüğünü, boğulduğunu, şimdi işlediği suça değil de bunu pişman olduğuna üzüldüğünü nasıl söyleyebilirdi ona? Profitan diyor doğrulmuştu. Onur dolu bir sesle, ''Zavallı dostum, korkarım ki biraz inatçılığın üstünde bu akşam. Geç oldu, gidip yatsak daha iyi olacak.'' Kalkmasına yardım ediyor. Sonra odasına kadar götürüyor onu. Dudaklarını alnına bastırıyor, sonra çalışma odasına dönüyor. Bir koltuğa atıyor kendini. Tuhaf şey, karaciğer sancısı yatıştı ama bir bitkinlik duyuyor. Alnı ellerinde duruyor öyle. Ağlayamayacak kadar kederli. Kapının vurulduğunu işitmiyor ama açılan kapının gürültüsü üzerine başını kaldırıyor. Oğlu Charles. ''Sana iyi geceler demeye gelmiştim.'' diyor. Charles yaklaşıyor. Her şeyi anlamış. Bunu babasına belli etmek istiyor. Acımasını, sevgisini, bağlılığını göstermek isterdi ona. Ama kim beklerdi bunu bir avukattan? İnsan ancak bu kadar beceriksiz olabilir içindekini anlatmakta. Ama belki de duyguları içten olunca beceriksizleşiyor. Babasını öpüyor. Oğlanın başını babasının omzuna koyup ısrarla yaslaması, bir zaman öylece bırakması, olanı biteni anladığına inandırıyor bizimkini. Hem o kadar iyi anlamış ki, işte başını biraz kaldırarak her işte gösterdiği beceriksizlikle soruyor. Öylesine acılı ki sormaktan kendini alamıyor. Yakalup. Soru saçma, öyle ya. Benler öteki çocuklardan ne kadar farklıysa Kalub'da da aile havası o kadar belirli. Profitan diyor Charles'ın omzuna vuruyor. Hayır hayır merak etme yalnız Bernard. O zaman Charles bir özdeyiş yumurtlarcasına Tanrı o adamın ama Profitan diyor onu durduruyor. Ne yapacak böyle konuşmaları? Bırak. Babayla oğlun birbirlerine söylenecek hiçbir şeyleri yok artık. Bırakalım onları neredeyse saat 11 olacak. Madame Profitan diyor'u odasında bırakalım. Fazla rahat olmayan ufak dik bir iskemlede oturuyor. Ağlamıyor, hiçbir şey düşünmüyor. O da kaçmak isterdi ama bunu yapamayacak. Sevgilisiyle Bernard'ın o hiçbir zaman tanımayacağımız babasıyla bir aradayken boşver ne yapsan boşuna namuslu bir kadından öte bir şey olamayacaksın sen derdi kendi kendine. Özgürlükten, suçtan, rahatlıktan korkardı. Bu yüzden de 10 gün sonra pişmanlık içinde yuvasına dönmüştü. Bir zamanlar büyükleri ne istediğini bilmezsin sen derken çok haklıydılar. Bırakalım onu. Sesin uyudu bile. Kalup umutsuzlukla Mumu'na bakıyor. Bernard'ın gidişini unutturan bir serüven kitabını bitirmesini sağlayacak kadar sürmeyecek. Antoine dostu aşçı kadına neler anlattı. Bilmek isterdim doğrusu ama her şey de dinlenemez ya. Bernard'ın gidip Olivia'yı bulacağı saat geldi. Bu akşam yemeği nerede yedi, hatta yedi mi yemedi mi onu da bilmiyorum. Kapıcı odasının önünden geçerken hiçbir güçlükle karşılaşmadı. Usul usul çıkıyor merdiveni. 3. Bolluk ve rahatlık korkaklar yetiştirir. Güç koşullar güçlülüğün anasıdır. Shakespeare. Olivia, iki küçük oğlunun her akşam yataklarında öpmeye gelen annesinin öpüşünü beklemek üzere yatağa girmişti. Bernard'ı karşılamak için yeniden giyinebilirdi ama geleceğinden hala kuşkuluydu. Bir de küçük kardeşinin dikkatini çekmekten korkuyordu. George genellikle çabuk uyur, geç uyanırdı. Belki de hiçbir aykırılık sezmeyecekti. Kapıda hafif bir tırmalamayı andıran sesler işitince Olivia yatağından fırladı. Aceleyle terliklerini giyip kapıyı açmaya koştu. Işık yakmak gereksizdi. Ay ışığı yeterince aydınlatıyordu odayı. Olivia Bernard'ı kollarında sıktı. Nasıl bekliyordum seni? Geleceğine inanamıyordum. Annem babam bu gece evde yatmayacağını biliyorlar mı? Bernard dosdoğru önüne bakıyordu karanlıkta. Omuz silkti. Onlardan izin mi isteyecektim? Sesinde öyle soğuk bir alay vardı ki Olivia sorusunun saçmalığını hemen seziverdi. Bernard'ın sağlama gittiğini anlamadı hala. Yalnız bu akşam evinden dışarıda yatmak niyetinde olduğunu sanıyor, bu çılgınlığı açıklayabilecek bir neden bulamıyor.